Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Gin Dobre, Yore Geld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın, davet edin lütfen siz de sosyal medyadan bütün dostlarınızı. Onlar da gelsinler, konuşalım şu hali pürmülalimiz neymiş. Biliyorsunuz dün gece yarısından itibaren... Türkiye'de benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, LPG'ye de 65 kuruş civarında zam geldi. Şimdi 6 yıl boyunca burada anlatmaya çalıştığım bir cümle var. Çok sık kullandım bunu ama aklınızın bir yerinde yer etsin diye kullandım doğrusunu isterseniz. Hani kaldığını da düşünüyorum. Bu iktidarın panzehiri hafızadır. Aklınızdan çıkartmayın. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. İktidar gitsin diye değil, iktidarlar zaten değişir, iktidarlar zaten gider. İktidarlar kalıcı şeyler değildir. Eğer kalıcıysa adından demokrasi diye söz edilemez zaten o ülkelerin. Ama burada iktidarın yaptığı yanlışların gösterilmesi lazım ki gazetecilik görevi yerine getirilebilsin. O yüzden gazetecilik bugün yapılmayan göstereceğim birazdan da zaten örneklerini yayının ikinci bölümünde de göreceksiniz. Gazetelerle doğrudan konuşurken, onlarla ilgili konuşurken. Ama bu hafızayı hatırlatmak, sık sık tazelemek, bir yere sokmak, kafamızın bir yerinde durmasına yardımcı olmak aslında demokratik açıdan ne durumda olduğumuzu da gösterir bize. Dün gece saatlerinde, ben de çok geç saatte gördüm. Sonrasında da zaten uyumak çok mümkün olmadı. İnsanın canı sıkılıyor çünkü. İstanbul'da metro istasyonunda genç bir kadına elindeki ufacık bıçakla, o ufacık bıçak vücudundaki başka ufacık neyi simgeliyor düşünün. Derdi odur çünkü küfürlerinin tamamında yapacağını söylediği eylemleri asla beceremeyeceği için. Yani psikiyatrik açıdan baktığınız zaman bütün uzmanlar böyle söylüyor. Elindeki o alet... Olmayan alet aslında, onun derdiyle bir kadına saldıran bir alçak, herkesin gözünün önünde bağırıp çağırıp hakaret edip öldürmekle tehdit edip bu hakareti işledikten sonra dönüp arkasını gidebiliyor. Biz yayına girmeden bir 20 dakika kadar önce yakalandığı duyuruldu. Tabii yakalanması sorun değil çünkü bir orada hareket edemeyen metro istasyonunda metronun içinde hareket edemeyen insanların herkesin aklında Kadir Şeker örneği var. Yani bunu yapan bir gencin başına gelen... Ne olduğu herkesin aklında olduğu için insanlar hareket edemiyor, böyle söyleniyor. Haklı bir gerekçe mi? Asla değil elbette. Çünkü siz de olabilirsiniz. Yani hep bizde toplumda yaygın olan şekliyle o benim annem, bacım da olabilir, karım da olabilir. Değil, sen de olabilirsin. Çünkü orada onun cinsiyetçi saldırısının gerekçesi zaten kadını daha düşük, yetersiz bir varlık gibi görebilmesi. Yani kolay hedef görebilmesi. Yoksa anlattığı eylemlerin hiçbirini yapabilecek takati de yok. Öyle bir insan grubuna da sahip değil zaten. Yani muhtemelen kendi başına psikopat gibi yaşayan bir tip. Ama bu yapıldıktan sonra bugüne kadarki örneklerde hep biz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ifadesini duyduk. Bakalım toplumun içinde elinde bir bıçakla bir metro istasyonunda bir kadına saldırıp diğerlerini de o bıçağı hukuk diliyle o silahı gösteren kişi nasıl bir ceza alacak? Tutuklanacak mı, tutuklanmayacak mı? Sosyal medya desteği dahil olmak üzere kamuoyu baskısının asla inmemesi gerekiyor bu konuda. Önce bir bunu koyalım. Bugün yayının içinde gördüğümüz şey, yani bereket yoğunluğu başlamıştır, hayırlı olsun başta, bana ait değil. Bugün olduğu gibi 16 Ekim tarihinde, yani çok şaşırtıcı bir şey değil, bundan kabaca işte bir ay önce motorine gelen 41 kuruşluk zamdan sonra İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Hamdi Çamlı'nın attığı tweet o. Hatta size göstereyim, bugün hafıza bizim için önemli dedik ya, bu iktidarın panzehiri çünkü o. Hafızaya direnemeyecekler. Birinin söylediği gibi bir tripoda, bir kameraya falan değil. Tam tersine hafızanıza yenilecek bugünün iktidarı. Başka çaresi yok zaten. Bakın aynen şöyle yazmıştı. Bu attığı tweet. Bereket yoğunluğunu CHP dönemi yokluk kuyruğu zannetmiş. Sünger dolu yine. Anlatılan kendisinin yaptıkları, bugüne kadar söyledikleri, mecliste açtığı kamerayla kendini göstermesi, rezil olması ama asla rezil olunamayacağı ilkesinden hareketle hayatın olduğu gibi devam etmesi falan ayrı bir başlık. CHP'nin Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un Türkiye'nin 21. yüzyıl Türkiye'sinin içinde bulunduğu kuyrukları gösteren fotoğrafının altına yazmıştı bunu. Bereket yoğunluğu. Dün akşam ben de sosyal medyada paylaştım, görmüşsünüzdür. Hepiniz çok seviyorsunuz. Benim de çok sevdiğim bir kardeşimdir aynı zamanda. Sevgili İlker, Fox TV ekranlarının hafta sonu her sabah görüyorsunuz zaten yaptığı programlarla. Dün kendi çektiği bir görüntüyü paylaştı sosyal medyada. Yetişemedi diyerek. Artık elimizde şöyle bir görüntü var. Birinin gerçekten kapının önünde durup bir gazetecinin benzin istasyonunda fiyatların nasıl değiştiğini gösterdiğine ilişkin bir görüntü. Hukuk diliyle buna bakacak olursanız, sabah yayından önce bir avukat arkadaşımla konuştum. Normalde dediği ifade şu. Diyor ki, normalde bir markette bunun yapıldığına şahit olursan gidip kasada bir dakika kardeşim ben bunu öyle almadım deyip eski fiyattan alabilirsin. Tabi bunlar demokratik ülkelerde olur. Yani Türkiye gibi ülkelerde mümkün değil. Ama bugünkü yayının yapılış gerekçesi, bugünün iktidarının panzehiri hafızadır sözünden hareketle aslında yapılanı anlamak kadar yapılanı hatırlamak. Çünkü bunların tamamı 20 yıllık iktidar boyunca defalarca denendi, defalarca yapıldı. Yani biz şunu çok gördük. Mesela dün Türkiye'yi ziyaret eden ve 10 milyar dolarlık yatırımıyla beraber geldiği söylenen Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliaht prensi ile ilgili ne kadar ağır ifadeler kullanıldığını gördük. Ama ifade kullanılmakta kalmadı. Doğrudan adamın fotoğrafını yayınladılar. Bakın ben size manşeti dün gece oturup bunları toplarken insanın gerçekten canı sıkılıyor. Çünkü bir yandan bütün Türkiye bunları gördü, yaşadı ama sesini çıkartmıyor diye düşünüyorsunuz. Tarihe dikkat edin. 23 Ekim 2020 Yeni Şafak gazetesinin manşeti. Fotoğraftaki elemanı gördünüz mü? Dün devlet töreniyle, top atışları yapılarak Cumhurbaşkanlığı sarayında karşılandı kendisi. Ne acayip değil mi? Şerefsiz dediği insanın doğrudan hani burada baktığı zaman şerefsiz bunlar diye ifade kullandığı iki insan. Alt alta görüyorsunuz kendilerini. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Zayed yazıyor. Burada ismiyle yazıyor. Öbür taraftan da medya trolü gazeteci Hamad El Mazrui. Bunlar dediğine göre ikisine de şerefsiz diyor ve bu şerefsiz dedikleri adamı dün alayı valayla karşıladılar. Hiç utanmadan, hiç sıkılmadan. Şimdi insanlar şunu söylüyorlar. Bir takım tatlı su yayınlarında da bu söylenecek. Normalleşmeler iyidir, şöyle iyidir. Bakın normalleşmeler iyi falan değildir. Diplomasi bunun için vardır. Diplomasiyi tasfiye ederseniz eğer Yeni Şafak gibi çapsız gazeteler çıkar ve der ki şerefsiz bunlar. Türkiye'de buna ses çıkartacak diplomat kalmadığı için, bırakmadığınız için bütün şürekanızı büyükelçi yaparak o makamı da saygınlığını sıfıra bağladığınız için hiç kimse bir şey diyemez. Ama burada dün karşılanan insana şerefsiz dediğinizi kimsenin unutmaması lazım. Çünkü bu tıpkı Rahip Brunson krizinde olduğu gibi, tıpkı Deniz Yücel krizinde olduğu gibi bu can bu bedende ey falan diye bağırdıktan sonra tükürülenin nasıl yalandığının göstergesi. Kardeşim Türkçe'de bunun başka bir karşılığı yok. Burada yapılan şey eğer şerefsiz diyorsanız bugün Yeni Şafak gazetesinin manşetinde de aynı ifadenin şerefsiz Türkiye'ye geldi diye yer alması gerekiyor. Yer aldı mı? İkinci yayında göstereceğim size. Yo, gayet de yumuşak bir ifadeyle herhalde biraz utanma gerekçesiyle yüzünün böyle biraz daha küçük kullanıldığı bir fotoğrafla Birleşik Arap Emirlikleri ile 10 anlaşma diye duyurulmuş bugün. Utanma, arlanma, onur, gurur. Hani yazdık biz bunu içinden nasıl çıkarız? Asla böyle bir şey yok. Bugünün yıllar geçtikten sonra en çok hatırlanacak iki kavramı olacak. Bir tanesi cehalet, bir tanesi utanmazlık. Çünkü şunların tamamı bize gösteriyor ki utanılacak şeyler yapan insanlar bunlardan ders falan çıkartmıyorlar. Çünkü utanmak gerektiğini düşünmüyorlar bununla ilgili. Yani şerefsiz dediği adamla aynı sofrada yer almaktan rahatsızlık duymuyor. Aynı masaya oturuluyor. Bir askeri heyet, askeri kıtayla karşılanabiliyor. Şerefine top atışları yapılıyor mesela. 10 milyar dolar getirdiği için 10 anlaşma karşılığı. Peki biz parayı bu kadar önemsiyorsak parayı doğru yönetebiliyor muyuz sorusunu sormamız lazım değil mi? Madem bizim için bu kadar önemli, eğer cimriysen kardeşim, tamam mı? Cimriysen önce paran olacak. Parasızken cimriliğin hiçbir önemi yok. Sen burada bu adamla aynı masaya oturup anlaşmalara imza atıp 10 milyar dolar için atılmadık takla bırakmıyor. Şerefsiz dediğin adamın yüzüne bakıp gülümsüyorsan eğer burada söylenecek çok şey yok. Ama şunu unutmadan söylenecek çok şey yok. Dedik ya cehaletle anılacak bu dönem en çok diye. Dün akşam Uluslararası haber ajansları Bloomberg başlayarak önce ondan başladı, sonra diğerleri de kullandı. Financial Times'ın çok daha ağır iddiaları var. Türkiye'de döviz tevdiat hesaplarına yönelik. Yani herkes kafasına göre atıyor tutuyor. Ama bunların söylendikleri bölümün içinde bir tane haber vardı ki bana kalırsa en ağırı. Gerçekten en ağırıydı. Çünkü deniliyordu ki haberde kamu bankaları dövizi gevşetebilmek için ucuza döviz satmaya başladılar. Bakın daha önce bunu konuştuk burada. Arka kapı ekonomisi deniyor buna. Yani siz hani geçmişte örneklerini yaşadık ya, geçen sene çok görüyorduk. Sabah burada 9'da yayına başladığımızda size şu cümleyle başlıyordum. Ya dün akşam normalde piyasa kurunun neredeyse %10 altında döviz sattı. Sonra denildi ki ya sehven yapıldı, sehven para gitti ya, yanlışlıkla yapılmış. İşlem başlatıldı, tamam sıkıntı yok. Dün açıkça ucuza döviz satıldığı duyuruldu. Ve şu ana kadar kimse yalanlamadı bunu. Hiç kimse. O dövizi kim alıyor? Kimin aldığı önemli olduğu kadar o dövizi satmanın maliyetinin ne kadar çabuk unutulduğu aslında benim için konuşulması gereken şey. 128 milyar dolar olarak söylenen ki ekonomist Uğur Gürses'in ifadesiyle 128 artı 12 milyar dolar diye duyuruyor. 140 milyar dolar. Bu para böyle gitti işte. Pavyon hesabı basılır gibi. Kime dağıtıldığının hiçbir önemi yok. Bu bir enstrüman mıdır? Ekonomide bir enstrüman olarak kullanılabilir mi? Eğer politikanız buysa kullanılabilir. Ama siz eğer o politikanın yanlışlığından dönüp bugün döviz üzerinde büyük bir baskı yaratıyorsanız bunu niye yapıyorsunuz? Bu aptallığın gerekçesi nedir diye sorması gerekiyor insanların. Ya kardeşim daha önce yaptın bunu. Böyle bir durum Türkiye'de nasıl bir sıkıntı doğurur? Hiç düşündünüz mü? Yani bizim olmayan döviz rezervimizin çarçur edilmesi. Hep aklınızda kalsın diye sizle sıklıkla paylaşıyorum. Bakın önümüzdeki dönemin borç tablosu bu. Bu aklınızın bir yerinde dursun lütfen. Bu para ödenecek. Yani bu şöyle bir şey değil. Ya kayınçodan para gelecek. Kusura bakma bu 5 milyar doları öteleyelim. Yarın sabah vereyim diyebileceğiniz. Senin dükkana çocuğu yollar bıraktırırım diyeceğiniz bir para değil bu. Bu bir devlet borcu. Hepimizin hani çok böyle... klişe ifadeyle doğmamış yetimin, saçı bitmemiş yetimin borcu bu. Hepimizin borcu bu, para ödenecek. Ve bu ödenecekken elindeki dövizi çarçur eden, ekonominin E'sinden anlamayan tipler şu anda Türkiye'de ekonomiyi yönetiyor. Şöyle bir şey söyleniyor. Yani bunu çok böyle özel bir habermiş gibi paylaşıyor insanlar. Dün akşam da çok pompalandı. Duydunuz zaten. Sizlerin de kulağına geldi. Yani sıradan yurttaşların, bir ekonomist olmayan, siyasetle ilgilenmeyen birinin bunları bilmesine gerek yok. Sağlıklı ülkelerde bunlar bilinmez. Gereksizdir çünkü. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın görüşme yaptığı, istifasını sunduğu Erdoğan'a. Bu o kadar açık konuşuluyor ki artık. Yani Lütfü Elvan bir insan kariyerini nasıl yok ederin timsali olarak ortada duruyor artık. Gerçekten kendini nasıl paspas ettirir? Kendini, ismini, bugüne kadar yaptıklarını sevin sevmeyin kardeşim. Oy verin vermeyin. Bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bahsediyoruz. Sevin sevmeyin. Oy vermiş olun olmayın. Bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bahsediyoruz. Herkes aklını başına alacak. Bir kariyer, bir isim nasıl yok edilir? Nasıl ayaklar altına alır? Türkiye'de ortalık yerle yeksan olmuşken ekonomi açısından bir Hazine ve Maliye Bakanı nasıl arazi olurun göstergesidir artık Lütfü Elvan. Bu saatten sonra siyasette ne yapacak olursa olsun önüne çıkacak bu. Siyaseti boş verin, toplumsal yaşamda hangi adımı atacak olursa olsun önüne çıkacak. Denecek ki ya sen arazi oldun kardeşim. Türkiye dövizde birbirine girdi. İnsanlar ne yaşadığını anlatacak durumu kaybetti. Sen yoktun. Yoktun, sadece haberin vardı. İyi de işte baştan beri, yayının başından beri gösteriyorum, bir önemi yok ki bunun. Gerçekten önemi yok. Bu yaşananların ardından insanlar birbirlerinin yüzüne bakabiliyorlar. Mesela Ahmet Hamdi Çamlı'ya sorsanız dün gece yarısından önce 5 dakika önce 46 litrelik bir depoda kabaca 48 lira size kar ettirecek benzin için sıraya giren araçların markasına baktınız mı? Onların hiçbiri tüplü kartal falan değildi kardeşim. Hiçbiri değildi. Bu ülkede kendini orta direğin üzerinde gören de, yoksul olarak gören de, ayağını yerden kesecek herhangi bir arabaya sahip olan da herkes benzin istasyonlarına koştu. Neden biliyor musunuz? Sadece 46 litrenin onun hayatı boyunca yetecek benzin olduğu için falan değil, güvensizlik nedeniyle. Hazine ve Maliye Bakanı yok ortada bu ülkenin. Hala yok. 3 koca gün geçti. Yok. Yok. Ama Ahmet Hamdi Çamlı hala duruyor. Acaba bereket yoğunluğu diyebilecek midir? Bu iktidarın panziri hafızadır. Aklınızı başınıza almak zorundasınız hepiniz. Bunları hatırlamak zorundasınız. Ya evet bir şey olmuştu. Hayır bu olmuştu. Ve bunu hatırlamak zorundasınız hepiniz. Çünkü bu ülkede hani dedik ya utanma kalmadı artık. Çok ciddi bir bizim toplumsal anlamda çok kullandığımız biraz toplum yapımızdan da kaynaklanan önemli bir mekanizma vardı. Ayıplama mekanizması. Şu anda yok. Şu anda yok çünkü insanlar birbirlerini ayıplamak yerine kendi paçalarını kurtarmaya çalışıyorlar sadece. Herkes bir yaşam mücadelesinin içine girdiği için simit 3,5 liraya çıktığı, ekmek 4 lira olacağı için insanlar yaşam gailesine dalmış durumdalar. Bunları unutuyorlar. İşte gazetecinin görevi de burada başlıyor. Unutmaman için var olmak zorundayız biz. Bugün insanlar seslerini çıkartıyorsa, dün sabah burada konuştuğumuz gibi, mesela ana muhalefet partisi miting kararları almaya başladıysa eğer, ilk mitingin tarihini 4 Aralık Mersin diye duyurduysa bu önemli bir gelişme. Eğer çıkıp siyasi partilerin tamamı yalan söylüyorsun diyebiliyorsa bir ülkenin muktedirine önemli bir aşama kaydettik. Ama burada kalmamalı bu hikaye. Çünkü bu iktidarın panzehiri hafızadır sözü boşuna değil. Bunları hatırlayacağız ki ya neden bugünün iktidarı kötü sorusunun cevabını bulalım kardeşim. Bu haybeye bir şey değil ki insanlar beğenir beğenmez. Yani tamamen size bağlı bir şey bu. Sevmek zorunda da değilsiniz, nefret etmek zorunda da değilsiniz hiçbir iktidardan. Çünkü anayasa gereği hepimizin oy hakkı son derece önemli ve bir diğerinden üstün tutulamaz. Kime oy verdiğinizin bir önemi yok. Bugün bizim konuştuğumuz kötü yönetimin gitmesidir. Herkes aklını buna göre başına almak zorunda. Dedik yani büyük bir cehalet var ama cehaletin kutsandığı bir dönem yaşıyoruz aynı zamanda. Yani bütün bunlar öne çıkartılıyor. O yüzden işte metro istasyonundaki o alçak hala insanların sadece korktuğu değil bunun arkasında hangi başka alçaklar var diye düşündüğü insan. Çünkü insanlar bundan tedirgin oluyorlar asıl. Yani onun cezasız kalacağına olan inancı devam ettiği için. Ülkenin Adalet Bakanı nerede? Biliyor musunuz? Arkadaki takvim, hani Aziz Nesin Vakfı'nın, ben onu kullanıyorum yıllardır. Son kararım, ben bunda devam edeceğim deyip başlamıştım. Bugün Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü. Nasıl? Çok seksi ismi var değil mi? Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü. Bugün acayip hamasi nutuklar duyacaksınız. Atacak tutacak millet. Kadınlar çiçektir, erkekler böcektir, bunlar eşektir falan diye. Boş verin bunları, o sloganları falan. Ya ne yapıyorsun sorusunun cevabını almak lazım. Günde ortalama bir kadının erkek şiddeti sonucu hayatını kaybettiği bir ülkeden bahsediyoruz biz. Bizim böyle bir günde ağzımızı açmaya hakkımız var mı? Bu ülkeyi yönetenlerin 20 yıldır ağzını açmaya hakkı var mı? Bu kadar kadının öldüğü, her gün artık sıradanlaştığı İstanbul'da dünyanın göbeğinde bir yerde, bir metronun içinde, bir metro aracının içinde elindeki bıçakla en uzun, vücudundaki en uzun bölüm o bıçak olan o alçak. Ancak bunu yaptığı zaman yakalandı haberine sevinebiliyoruz biz. Oysa şunu tartışmamız gerekiyor. Bu toplum bunu nasıl yapabiliyor? Nasıl oluyor ya? Nasıl insanlar bu kadar rahat söyleyebiliyorlar bunu? Nasıl kanıksanıyor bunlar? Bizim aşmamız gereken sorun bu. İşte cehaletin kutsandığı dönemde. Birileri birilerinin kitlesi, birilerinin güruhu olarak görülüyor çünkü. Yani baktığınız zaman diyorsunuz ki ulan bunun arkasında çok büyük destek var. Bu herife şarladığın zaman, biri bir şey yaptığı zaman Kadir Şeker gibi başına eğer çok uzun bir cezaevi macerası gelmese bile bu herif serbest bırakıldıktan sonra canı yanacak. Herkes bunu düşünüyor. Oysa toplumsal mücadele tam da bu noktada başlamalı. Yani kadının sadece yanında durmak yetmiyor. Erkeklerin de kadınların da hep birlikte önce sesini çıkartması gerekiyor. Bugünün iktidarının paydaşları. Şimdi göreceksiniz bugün paylaştığı mesajları özellikle dikkatli okuyun. Birkaç kez okuyun. Yani kadınların saçlarından sürüklenerek gözaltına alındığı bir ülkede, hukukun ayaklar altına alındığı bir ülkede kadın hakları övecek mesela insanlar. Emin olun övecekler. Hem de öyle cümleler bulacaklar ki Google'a ki alışkınlar biliyorsunuz kutsal kitapla alay etmek için bile cuma günleri oradan uyduruk sözler araklayan insanlardan bahsediyoruz. Mutlaka bulacaklar. Yazılanları, çizilenleri yani öyle isimler gelecek ki böyle diyeceksiniz ulan kim söylemiş bunu? Picasso'su gelecek, Goethe'si gelecek, işte Mustafa Kemal'den kadın alıntıları yapacaklar falan filan. Yapılacak bu alçaklık. Ama sonuçta İstanbul'da bir metro aracının içinde o yaşananın ne olduğu sadece yakalandığı için üstelik özellikle yakalandığı için oraya kadar konuşulacak, hop üstü kapatılacak. Ne zamana kadar? Yenisi gelinceye kadar. Ayşe Paşalı olayı bu ülkede yaşandı kardeşim. O kadının gözleri hala gözünüze bakıyor. Ve o varken her gün yeni bir kadına yönelik böyle bir şiddet unsuruna rastlıyoruz biz. Niye? Çünkü cezasız kalacağı yönünde herkesin yaygın bir inancı var. Hem de çok yaygın bir inancı var. Çok yaygın. Nasıl olsa bir şey olmaz. Nasıl olsa adli kontrol şartıyla serbest bırakılır. Çünkü bu ülkede derdini anlatabilecek kadar toplumsal yaşama dahil olmuş, hayatını aydınlatmak için en azından o kadar aydın olma çabası sürdüren herkes yenilgi hissiyle yaşanıyor. Neden? Çünkü bizi yöneten insanların kimler olduğu, mesela Ahmet Hamdi Çamlı'nın bu sözü nasıl söylediği, mesela daha düne kadar şerefsiz dediği insanlarla aynı masaya oturanların nasıl gülümseyebildiğini gördüğü andan itibaren insanlarda çok acayip bir karamsarlık başlıyor. Oysa burada umudun başlayacağı yer tam da bu olmalı. Cehalete uyandığınız zaman cehaletin aslında çok yenilebilecek bir şey olduğunu da gördüğünüz andır. Bugün yaşadığımız bu. Size bir tweet daha göstereceğim. Ve tweetin kime ait olduğunu da sonra göstereceğim. Lütfen dikkatli okuyun. Dün akşamdan göreceksiniz zaten. İşte 24'ünde saat 07. Bilimun muhalefet. Hepinizin canı cehenneme. Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Muhalefetin canı cehenneme diyor. O zaman iktidarın canı cehenneme demekti. Serbest ülkede değil mi? Makul olan bu. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir? 2.1 ünlem. Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz? 2.3 hadiyin oradan müptezeller. Bakın bu herhangi bir kahvehanede konuşulsa, ne bileyim yani bir pazar yerinde konuşulsa, insanlar kavga ederken birbirlerine söylese anlarım. Ama Oktay Saral denilen beyefendinin kim olduğunu da görmenizi isterim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı kendisi. Kendisine ne danışılıyor bilmiyorum ama yani danışılacak çok şey olduğundan eminim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi. Yani yerel yönetim politikalarının belirleyicilerinden bir tanesiymiş beyefendi. Nasıl bir politika belirliyor bilmiyorum. Sağ üst köşede engellendi yazısını görüyorsunuz. Yeni değil bu. Neden biliyor musunuz? Size de tavsiye ederim. Apır sapır konuşan kim varsa çıkartın hayatınızdan. Gerçekten. Bakın bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Çıkartın. Kim olduğunun bir önemi yok. Ben nasıl yayından çıkarttım burada? Yani bu beyefendiyle ilgili haberleri okumanın bir anlamı yok. Çok saçma sapan konuşuyor çünkü diyerek. Aynı şeyi yapın, kim olduğuna bakmayın. Hadiyin oradan diye kavga edebilen bir güruhla karşı karşıyayız. Ülkenin muhalefetine canı cehenneme diyebilen bir anlayışla. Sonra demokrasi anlatılıyor. Bugün Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesela. Beyefendinin ne yazacağına dikkat edin. Ben engellediğim için ben görmeyeceğim. Çok da önemi yok zaten. Ama emin olun o da yazacak. Sonra başka biri başka yerlerden yazdığı unutulsun diye mesela o da kadına şiddet üzerinden bir şeyler paylaşacak. Bizi bugün en çok belirleyen, ülkeyi en çok tanımlayan iki kelime var. Bir tanesi cehalet. Çok ciddi bir cehalet. İkincisi çok ciddi bir utanmazlık. Çünkü burada daha bir yıl önce tarihiyle gösterdiğim manşetin içinde olduğu gibi 23 Ekim günü şerefsiz dediği insana, şerefsiz dediği, fotoğrafını basarak yanına şerefsiz yazdığı insanla ilgili bugün gazeteler 10 milyar dolarlık 10 anlaşma yapıldı diye davul zurnayla çıkmış iktidar gazeteleri. Yayın ikinci bölümünde göreceğiz. Dün Türkiye'de iktidara yalakalık yapmak dışında 5 kuruşluk bu ülkeye faydası olmayan bütün gazeteler yaşanan döviz krizini görmezden gelmişlerdi, hatırlayacaksınız. Medya, Göbels medyası bunun için lazım işte. Aklınızın bir kenarında dursun. Çünkü şu cümleyi unutmayın. Bu iktidarın panzehiri hafıza. Unutmazsanız eğer bu ve bunun gibi benzer yani halkın görüşlerine önem vermeyen, kendi kafasındaki saçma sapan politikaları uygulayan, mesela muhalefete canınız cehenneme diyebilecek kadar inebilen, düşebilen iktidarlar sadece hafızayla giderler. Ve onun hafızayla gidebilmesi için sizin dik durmanız gerekiyor. Hepimizin dik durması gerekiyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Ve söylememiz gerekiyor. Bereket yoğunluğu başladı. Lütfen herkes kendine yetecek kadar bereket alsın. Bereketin fazlasını almayın. Zaten isteseniz de alamazsınız. İnanmıyorsanız benzin istasyonlarına bir sorun bakalım. Zam geldikten sonra ne yapacak? Bakkala, markete sorun mahallenizdekilere. Onlar sattıklarının yerine yenisini koyabilecekler mi? 3,5 liraya simit satan insana sorun, mutlu musun diye. 3,5 liralık simidi kimler alıyor diye. Dün Anka Haber Ajansı'nın, ellerine sağlık diyelim, gerçekten ellerine sağlık diyelim, öyle bir haberi vardı ki insanım diyen birinin onu seyrettikten sonra göğsüne öküz oturmaması mümkün değil. Ağrı'da bir fırın sahibi poşetlerle ekmeği arabasının bagajına götürüyor. Soruyorlar kendisine, bu nereye gidiyor diye, yarın sabah satılacak diyor. Neden diye soruyorlar. Çünkü diyor ekmek şu anda 1,5 lira. Ve 1,5 liralık ekmeği kimse almıyor, alamıyor. Ama yarın sabah 6'dan itibaren insanlar kuyruğa girecek kapının önünde. Çünkü bu ekmeği bayat statüsünden 75 kuruşa satacağım ben. Biz bu kadar düştük. Bu kadar ekonomik açıdan yere yapışmış durumdayız. Bankalar kapı arkasından dövizi indirebilmek için çatır çatır para satıyorlar. Türkiye'de insanların borçluluğu burasını aştı artık. 75 kuruşluk ekmek kârı için, 1 liralık benzin kârı için artık metrelerce kuyruk oluşuyor. Ama birileri çıkıp diyor ki bereket yoğunluğunu CHP dönemi yokluk kuyruğu zannetmiş. Sünger doldu yine. Süngerin ne olduğunu bilmiyorum. Ama cehaletin bu kadar büyüyebildiğini, bu kadar yoğunlaşabildiğini bu iktidar gösterdi bize. Normal. Hep ne diyorlardı? Başkaları söyler, AKP yapar. Yaptılar. Hakikaten. Hayaldi, gerçek oldu, olmaz olaydı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu çok önemli, çok kıymetli benim için. Çünkü evet, demokrasi dediğim şey tam da bu. Biz birbirine benzemeyen insanlarız. Doğrudur. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, ne bileyim inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, hayata bakışımız farklı ama aynı ülkeyi seviyoruz biz. Aynı ülkenin yurttaşı olmak istiyoruz. Birbirimizden rahatsız olmadan. Demokrasi böyle bir şey. Demokrasi bir ilaç olsa, eczanede satılıyor olsa, dikkat yüksek tahammül ister yazmak lazımdı üstüne. O kadar gerekiyor çünkü. Ama biz bundan rahatsız değiliz. Çünkü biliyoruz ki konuşabildiğimiz, birlikte yaşayabildiğimiz müddetçe bu farklılıkların tamamı zenginlik aslında. Hayatımızı daha da zenginleştirecek unsurlar. O zaman konuşacağız. Korkmayacağız birbirimizden. Küfretmeden, tehdit etmeden, hakaret etmeden yapmaya devam edeceğiz. Burada 6 yıldır yaptığımız gibi. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olun. Zor bir şey değil. İsterseniz YouTube üzerinden arayıp Ünsal Ünlü ismiyle bulun. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresini ziyaret edin. Orada abone ol düğmesini göreceksiniz. Dokunun. Korkmayın, para pul istemeyecek sizden. Mail adresinizi yazıp abone olun. Ama abone olduktan sonra eğer yayını da beğendiyseniz tabii şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayın, olur mu, beğeni düğmesini. Çünkü onu yaparsanız başkalarına da önerecek YouTube bu yayını. Bak böyle bir şey izliyor insanlar, sen de bir bak istersen diye. Kalabalıklaşacağız. Daha çok insan açık açık konuşmaya başlayacak. Bunun dışında hem YouTube üzerinden katıl, süper chat, süper sticker uygulamalarıyla hem patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını maddi destekle de ilerletmeniz mümkün. Ama isterseniz bunların hiçbiri zorunlu değil. Çünkü bu yayınların tamamı ilk gününden beri parasızdı. Son gününe kadar da öyle olacak. Bu benim size taahhüdüm. Bu yayın için sizden istediğim en büyük destek burada olmanız. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmemiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam serbest uçuş dertleşme yayını var. Biraz Kasım ayında ne yaptık, yayın nereye geldi, nasıl büyüdük, nasıl küçüldük, ne oldu, ne bitti, bunları konuşacağız. Soruları şimdiden hazırlayın lütfen. Ünsal@ünsalunlu.com adresine yollayın. Yayında konuşulmak üzere eğer hazırdaysa sorunuz. Yarın kalanlarını da isterseniz bu chat uygulaması üzerinden YouTube'dan, isterseniz Twitter'dan, isterseniz mail atarak her alandan sorabilirsiniz. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.